Değişim Alanı Podcast kanalını dinlemektesiniz. Spotify, Apple, Google Podcast platformlarından bizi takip edebilir, bildirimleri açarak yeni bölümlerden haberdar olabilirsiniz. Ayrıca Instagram hesabından bölümlerle ilgili ayrıntılara erişebilirsiniz.
Herkese merhabalar. Değişim Alanı Podcast'ine hoş geldiniz. Merhaba Onur.
Merhabalar Ercüment, nasılsın?
İyiyim, teşekkürler. Sen nasılsın?
İyiyim ben de, teşekkür ederim. Bisiklet sezonunu kapattık artık sabahları. Koşuya başladık. Koşu antrenmanları. Artık kışı böyle geçireceğim ben. Sabahları koşu, öğleden sonra fırsat bulursam bisiklet.
Zaten bu sene acayip bisiklete bindin Onur.
Evet, bir 10.000'i gördüm.
Şey yaptık mı? 10 bin sınırını geçtik mi?
Yok, bir 300 kilometre falan kaldı ama yani o şeyi, hedefi tutturdum diye düşünüyorum bir aksilik olmazsa.
Süper, süper.
Sen de Kapadokya işini hallettin.
Evet ya, kafamdan
Güzel
büyük
bir
bir...
yarış koştun. Nasıldı yarış Kapadokya?
Vallahi kafamda büyük bir derdi attım açıkçası. O açıdan çok mutluyum, çok rahatlamış hissediyorum kendimi. İşte 2 hafta önce falandı galiba, 1,5 hafta ya da 119 kilometreyi sağlıkla bitirdik. 21,5 saat sürdü. Yani kendi adıma şimdiye kadar koştum en uzun mesafe. Bundan önce de biliyorsun söylemiştim daha önceki yayınlarda da 80 kilometre koşmuştum. Yani çok zorlandığım bir yarış oldu açıkçası. Yani son 20 kilometresi özellikle, ama bitmiş olması benim açımdan çok mutluluk verici gerçekten.
Evet, şeyde fotoğraf atmıştım bir CP'de, hangisiydi hatırlamıyorum ama şeydi, hem fotoğraf hem ses kaydı atmıştım bana. Sesin falan iyi geliyordu. Ama son 20'de mi işler değişti? Gece biz yatınca...
Yani açıkçası şöyle oldu. Ben parkura aslında çok çalışmaya çalıştım. Yani böyle her bulduğum şeyi okudum. Yarış raporunu, her videoyu izlemeye çalıştım. Öncesinde işte oradan canlı yayınlar falan oldu Asla Durma'nın. Onu falan izledim, dinledim. İşte olabildiğince böyle bir şeyler öğrenmeye çalıştım. Yarışın ikinci kısmıyla alakalı 63'ten sonrası. Ya bayağı da her yere hakimdim gibiydi. Ama ben karlıktan sonra o sert inişi tahmin edemedim açıkçası. Yani o bölge beni çok, zihnimi çok yordu. Çok yıpratıcı bir alanmış o son 20 kilometre, 19 kilometre. Orası zor geçti açıkçası. Bir yarış hakikaten 100'e kadar benim için iyiydi ama son 20 kilometresi çok acılı geçti. Yıprattı diyeyim yani.
Bugünkü konuğumuz da aslında Kapadokya'dan diyebiliriz herhalde.
Aysel Yalaç Dolay, bu seneki CMT dediğimiz Medium Trail'in, Kapadokya Medium Trail'in kadınlar parkur rekorunu kırdı. Aysel hoş geldin.
Merhabalar, hoş buldum.
Hoş geldin Aysel, nasılsın?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Siz nasılsınız?
Teşekkürler, iyiyiz biz de.
Teşekkürler, iyiyiz. Aysel'i tabii biz hepimiz tanıyoruz koşucular olarak. Aysel, kimdir Aysel Yalaç Dolay? Sen kendini nasıl tanıtırsın?
Ben Aysel. Salomon Türkiye atletiyim. Patika koşucusuyum. Aynı zamanda hemşireyim. Psikoloji mezunuyum. Psikolog hemşireyim diyebilirim. Böyle, bu kadar. Aslına bakarsanız.
Normalde nerede yaşıyorsun?
Ankara'da yaşıyorum.
Yani ben Kapadokya'dan dedim ama tabii biraz ne derler, gönderme yaptım. Normalde Ankara'da yaşıyorsun.
Kapadokyalı gibi olmuştum ama yarıştan önce ve geçen senelerde çok fazla evden çok Konyalıyım esasen. Konya'dan çok Kapadokya'ya gitmişimdir kesinlikle. Çok seviyorum bir de ambiyansını ve orada zaman geçirmeyi. O yüzden Kapadokya'dan deyince pek yadırgamadım açıkçası.
Peki nasıl başladı hikaye, spor hikayesi, aktif spor hayatın?
Ben hemşirelik mezunuyum ama üniversiteyi bitirdikten sonra psikoloji okumaya karar verdim. Tekrardan üniversite sınavına hazırlandım ve Ankara'da Bilkent Üniversitesi psikoloji bölümünü kazandım. Bunun akabinde eğitim durumu tayini yaparak Ankara'ya tayinim çıktı. Hem çalışıp hem okuyacaktım. Planlar bu şekildeydi. Öyle olduğu için 2016 yılında Ankara'ya, Konya'dan Ankara'ya göç ettim bireysel anlamda. Daha sonrasında 2016'da burada Ankara'da koşuyla tanıştım. Yürü koş şeklinde antrenmanlar yapıyordum. Koşu gruplarıyla koşuyordum. İki sene kadar böyle yoğun bakımda çalışırken yoğun bir tempo, aynı zamanda Bilkent gibi bir okulun hazırlık sınıfı ve daha sonrası birinci sınıf zor geçti. Pek fazla yarışlar vesaire o koşunun sosyal ortamına giremedim. Ama 2018 yılında ilk kez koşu yarışı da neymiş onu tattım. Hatta ilk yarışımda Tuzgölü, ikinci olarak da Kapadokya. Ama ben ilk yarışım olarak Kapadokya'yı sayabilirim, patika yarışım olarak. İlk kez patikada ben trail koşusu neymiş bununla tanıştım. 2018 yılındaydı. Daha sonrasında ise çok sevdim. Sanki bir oyunun içindeymiş gibi, kendimi bir oyun kahramanı gibi hissedip ağaçların altından geçiyoruz, bir yerden kayıyoruz, taşın üstünden zıplıyoruz vesaire. Dedim ki ben buraya aidim. Her ne kadar şartlar mükemmel olmasa da, ki hiçbir zaman olmadı, 24 saat nöbetten çıkıyordum, uzun antrenman yapmam gerekiyordu. Aynı zamanda okulun ağır temposu vesaire derken 2019 yılında da çok sevdiğim için yarışmalara devam ettim. Burada elde ettiğim başarılar sonucunda biraz daha buna yatkınlığım olduğunu fark ettik. Fark ettik diyorum çünkü arkadaşlarım benden önce fark etti. 2020 yılında ise Salomon Türkiye takımına katıldım. Ama pandemi patladığı için o sene pek bir şeyler yapamadık. 2021 ve 2022'de de yurt içindeki ve yurt dışındaki yarışlarda ülkemizi temsil ettim. Bu şekilde diyebilirim amatör spor hayatım için.
Çok da şey değil, hani geçmişe dayanmıyor aslında ama ona rağmen çok büyük bir gelişme. Vallahi süper, tebrik ederim.
Çok teşekkür ederim. Evet, biraz bu alanda yani genelde baktığımız zaman bir çocuklukta, bir gençlikte, lise takımında vesaire olan atletler görüyoruz ama bende kesinlikle öyle bir şey yok. Sadece spor salonuna giden sedanter biriydim ama bu kadar yani.
İş hayatıyla beraber bunu götürüyor olman gerçekten çok kıymetli. Çünkü aktif iş hayatın, aile hayatın var ve spor, yani bunlar nasıl gidiyor peki? Nasıl koordine ediyorsun? Normal nöbetlerin falan da muhakkak oluyordur.
Aktif iş hayatı Ocak ayından itibaren Adli Psikiyatri Hastanesi'nde çalışıyorum. Sabah 8, akşam 4 mesai, en iyi ihtimalle nöbetim olmadığı haftalarda bu şekilde gidiyor. Mesai öncesi ve sonrasında antrenmanlarımı sıkıştırmaya çalışıyorum. Aile hayatında ise Mart ayında evlendim. Öyle olduğu için hatta balayının sonunda da Efes Ultra Trail'i koşmuştum. Bu anlamda eşimin desteği çok büyüktür. Her zaman yanımda olması, beni desteklemesi benim için hayatı kolaylaştırıyor. İş hayatı ve aile hayatının bu şekilde biraz zor oluyor. Hiçbir zaman mükemmel değil ya da mükemmel şartlar oluşmuyor. Öncelikle bunu söylemek isterim. Hani saat 9'da falan eve giriyoruz bazen. Bazen 10'da eve giriyoruz. Çünkü mesaiden çıktıktan sonra apar topar koşuyu bitirmek gerekiyor. Sonrasında bir şeyler yedik vesaire derken bu inanılmaz zaman alıyor ve tabii ki çok da böyle dinlenemiyorsunuz hafta içindeyken. Ama isteyince bir şekilde oluyor. Çünkü geçen sene ben çok iyi hatırlıyorum. 24 saat nöbetten sonra 32 kilometre koştuğum, 36 kilometre koştuğum zamanları. Sonrasında eve gelip dinlenmek için hiçbir fırsatım olmadı. Ödev yetiştirmeye çalışıyordum. Böyle zamanlar atlattığım için şu anki tempom böyle overdose gelmiyor bana açıkçası. Ama tabii ki bu da zaman geçtikçe biraz daha kendini gösterir diye düşünüyorum, belki yorgunluk.
Şeyi nasıl yapıyorsun? Sabah antrenmanlarını mesela, işte sabah erken kalkıp antrenmana çıkıp direkt mesaiye mi geçiyorsun? Veya hani çalıştığın, görev yaptığın hastaneye yakın bir pist, atletizm pisti falan var, sonrasında hemen oraya mı çıkıyorsun? Bu süreç nasıl oluyor?
Açıkçası evin yakınında olan yerlerde koşmayı tercih ediyorum sabahları. Özellikle yaz dönemi bu daha kolaydı ama şimdi hava geç aydınlandığı için kafa lambasıyla vesaire çıkıyorum. İşten önce işe gidişim yine eşimle gidiyoruz. Biraz tabii ki zor oluyor. Bu da zor oluyor. Çünkü ben kendi yemeğimi de işe kendisi götüren birisiyim. Yıllardır var bu. 10 yıldır kendi yemeğimi kendim götürüyorum. Öyle olduğu için ona hazırla, kendini hazırla. spor sonrası şey mesai sonrası çantayı hazırla derken böyle bir apar topar bir çıkış söz konusu. İş çıkışında ise özellikle kış döneminde hastaneye yakın olan Bilkent Üniversitesi'nin pistini tercih ediyorum. Ama o da tabii ki zaman zaman değişiyor. Bildiğiniz gibi yani zamandan tasarruf etmenin yollarını arıyoruz hepimiz. Nasıl daha kısa sürede biter, nasıl zamandan tasarruf edebilirim vesaire diye. Ben de kendim için en uygun yöntemi bu şekilde buldum.
Yani yaş grubu sporcularının verdiği yemek hakikaten bence bu elit atletlerden daha fazla gibi geliyor bazen bana ya. Yani çünkü hem normal günlük hayatını hem iş hayatını hem aile hayatını hepsini bir arada yürütmeye çalışıyoruz. Çok daha fazla efor sarf ediyoruz kesinlikle.
Kesinlikle ama ben bu anlamda da bunun her zaman negatif yanları olduğunu düşünmüyorum. Çok yönlülüğün, hayattaki çok yönlülüğün sporda bizim üzerimizdeki, bizim gibi amatör sporcular üzerindeki o stresi, baskıyı azalttığını düşünüyorum. Çünkü tek işim bu değil benim. Ben akademik anlamda da birçok şey yapmak istiyorum. Aynı zamanda ailemle de vakit geçirmek istiyorum. Aynı zamanda iş yerinde de bir klinik idaresini yürütmeye çalışıyorum vesaire derken bu çok yönlülük yarışlardan ve performans nedeniyle duyulan kaygıyı azalttığını düşünüyorum bunun. O yüzden çok da şikayetçi değilim. Evet, tabii ki zor ama istendikten sonra da imkansız değil diyeyim size.
Ya zaten şey bahanesi var ya yani normal spor yapmayan diyeyim yani ben de bir zamanlar öyleydim. Çok da böyle küçümsemek istemiyorum ama zaman yok. Herkesin bahanesi bu ya yani ya bizim işten güçten zamanımız yok. Sen işte şöylesin ondan yapıyorsun. Yani herkesin böyle ufak tefek bahanelere sığındığı ama aslında bakarsak bunların hepsinin gerçek manada bahane olduğunu biliyoruz.
Evet evet ben şeye hiç unutamıyorum Kutluhan'la sohbet ederken Kutluhan'ın bölümünde hani aileye yine aynı soruyu ona sormuştuk. Hafta sonları demişti hani aileme soruyorum kaçta ne yapacağız bir plan var mı diye. Antrenmanımı ona göre planlıyorum demişti. Mesela 9'da bir yere gideceksek ben 3'te kalkıyorum antrenmanımı yapıyorum demişti. O beni çok etkilemişti gerçekten.
Kesinlikle ben de katılıyorum. Çünkü bu dediğim gibi yani stresi yönetmekle alakalı. Ben de hafta sonları kaçta uyanırsam o zaman çıkıyorum. Mesela bu hafta sonu Konya'daydım, ailemin yanındaydım. Antrenmanımı akşam 3'te ancak döndükten sonra yapabildim pazar uzununu. Ki pazar uzunu için yani birçoğumuzun istediği saat kesinlikle öğleden sonra 3 değildir. Çünkü 5.30'da hava kararıyor. Ama çok da mutlu, çok da güzel, çok da sakin bitirdim. Hem ailemle vakit geçirmenin vermiş olduğu o rahatlık, hem antrenmanı yapmış olmanın verdiği rahatlık. Yani bu zaman yönetiminin çok önemli olduğunu düşünüyorum. Hani zamanım yok diyenleri de böyle çok şey değil ama yani telefonlarımızın hepsi şu an günlük ekran süresini tutuyor. Baktığımız zaman ben zannetmiyorum ki 10 dakika 15 dakika değil yani insanların 2-3 saat sosyal medyada geçirdikleri zaman var. Bunu haftalık baza vurduğumuz zaman 14 saat yapar minimum ki bu da bir amatör atlet için 14 saat inanılmaz bir süre. Zaten prolar yani 30-36 saatlerde antrenman yaparken onların yarısı kadar antrenman yapıyor olmak eminim bir yerden bir yere getirecektir.
Bence de öyle. Bu yıl ilk kez yurt dışı tecrübelerin oldu. Önceki yıllardan farklı olarak. Onlar nasıl geçti? Kronolojik olarak anlatmak ister misin bu seneki Kapadokya öncesinde yaşadığın tecrübeleri Aysel?
Tabii ki. Yıllık planlamayı antrenörüm Farkuar ve takım arkadaşım Mehmet Soytürk'le yaptık. Dönem sonunda, daha doğrusu yıl sonunda olan Kapadokya yarışlarını hedef alarak bunlara hazırlık amacıyla olan yarışlardı ama aynı zamanda da uluslararası arenada kendimi, nerede olduğumu görmek için benim için önemli yarışlardı. Avusturya'da gerçekleştirilen Mozart 100 yarışı benim ilk yurt dışı yarışımdı. Yani burada kadınlar genel klasmanda üçüncülük elde ettim. İnanılmaz tabii ki mutlu oldum. Daha sonrasında İsviçre'deki Ager Ultra Trail ve UTMB OCC denilen işte patika koşularının haccı denilen yarışa gittim. Gördüm o ambiyansı. Gerçekten inanılmaz.
Hacı oldun yani.
Oldum inanılmaz. Yani orayı gördükten sonra gerçekten hiçbir şey bakış açısı değişiyor insanın. Bu yarışlar gitmek tabii ki çok güzel. Yani buradan sponsorlarıma, bana inanan insanlara çok çok teşekkür ediyorum. Çok güzeldi fakat şöyle bir durum var. Gerçekten oraya gidip startta bulunmak bence başarıların en büyüğü. Çünkü öncesindeki o vize dönemi, yarış kayıtlarını ayarlamak, yıllık izinleri ayarlamak, daha sonrasında bunların planını yapmak ve buna uyabilmek, özellikle bu ekonomik şartlarda bu bütçeyi yönetebilmek inanılmaz zordu. Değdi mi? Evet, kesinlikle. Çünkü ilk defa böyle yarışlarda bulundum. Yani sadece start çizgisinde etrafımdaki insanlar böyle hani Instagram'dan falan gördüğümüz elit atletlerdi. İnanılmaz bir ambiyans. UTMB OCC ise benim için güzel bir sürede bitti. İlk defa öyle bir zeminde bulunuyordum. Çünkü yarışın kazanımı çok fazla. Buralarda pek alışkın olduğumuz değil. Daha sonrasında ise Kapadokya'ya koştum. Güzeldi bu şekilde. Şimdi ise Cape Town yarışı var sırada. 25 Kasım'da. Onun için hazırlıklar devam ediyor.
Sen bahsetmedin ama ben bahsedeyim. Mozart 100 yarışında genel üçüncü oldun. Doğru mu?
Evet.
Yani evet, bu çok güzel bir derece bence. Sence de öyle değil mi?
Çok çok şey geçti. Ben hani öyle bir yarışta böyle kürsü yapsam ballandıra anlatırım böyle.
Evet.
Böyle işte orada üçüncü oldum dedi geçti. Ay sen valla. Ben uzun uzun anlatırdım yani.
Ya aslında şöyle gerçekten o zaman burada arkadaşlarımın desteği yani inanılmazdı. Çok güzel. Çünkü ilk benim için de ilk tecrübeydi. Ne olduğunu bilmiyorum. Böyle bakıyorum Allah Allah bu olur mu nasıl olur vesaire derken ama işte yarış esnasında anda kalabilmek, kendimizi verebilmek çok güzel sonuçları beraberinde getirdi diyeyim. Yani bu da tabii ki beni biraz daha motive etti. Çünkü yaptığımız antrenmanların vesaire doğru yolda olduğumuzu gösterdi. Güzeldi yani genel olarak güzeldi. Oraları görmek, o doğada bulunmak, genel olarak bunları böyle bir sıralı bir şekilde yaptığımız için tıpkı bir puzzle'ın parçaları gibi yerine oturta oturta gelip zemini doldurmak benim için bu seneki en büyük başarılardan biridir. Hani başarının tanımı da keza şey yani bu şey değişir. Yani orada kürsü yapmak mı başarı, oraya gitmek mi başarı, yoksa uzun yıllar koşabilmek mi başarı, yoksa 120 kilometreye bak dediğiniz 10, 21 saat ayakta kalabilmek başarı ve hani burada başarının tanımı değişir. Tabii ki elde ettiğim derecelerden inanılmaz mutluyum. Ben demiyorum ki ya bu işte ben öylesine çıktım oldu değil. Ben orada çok büyük savaşlar verdim. Kendimle mücadele ettim. Bunlar inanılmaz güzel deneyimlerdi benim için. Sadece çok da nasıl diyeyim dereceler, sayılar vesaire patikada böyle bunlar çok konuşulmuyor gibi geliyor bana.
Ya yani yine de ben o günden beri Kapadokya tişörtümü çıkarmadım. Montumu da hiç üzerimden eksik etmiyorum ya.
Benim
Öyle söyleyeyim.
de şu an Kapadokya tişörtüm var.
Yavaş yavaş Kapadokya kısmına gelirsek, yani o zamana kadar herhalde bu mesafeyi hiç koşmamıştın. Öncesinde az evvel de bahsettiğin gibi puzzle'ın parçalarını birleştire birleştire muhtemelen de dediğin gibi bu öncesinde düşünülmüş bir plandı. O nasıl gerçekleşti? 63 koşma planı nasıl gerçekleşti Aysel?
Ben geçen sene 38 kilometre parkurunda ikinci olmuştum. 38 kilometreyi oldukça seviyorum short trail'de. Hızlı ve güzel bir parkur. Lakin OCC'deki derecemden sonra antrenörümle beraber daha doğrusu onun böyle çok şey yapmasıyla, yüreklendirmesiyle diyeyim beni 63 kilometre parkuruna geçmeye karar verdim. Hem ultra koşmak istiyordum hem uzun süre parkurda kalmak bana inanılmaz iyi gelmişti. Böyle olduğu için de CMT parkuru, Medium Trail parkuruna kaydımı yaptırdım. İlk defa bu mesafeyi koştum. Dediğiniz gibi 63 kilometre benim en uzun yarışım.
Peki 63 koşmaya karar verdin ama şimdi o zamana kadar antrenmanlar hep short trail yani 38 kilometreye göreydi. Sonrasında neler değişti antrenmanlarda? Tabii mesafeler uzadı, süreler uzadı.
Ya aslında bakarsınız çok da uzatmadım. Çünkü hem iş yoğunluğu nedeniyle hem de o vücudumdaki genel yorgunluğu artırmamak nedeniyle çok fazla uzun inanılmaz diyeyim. İnanılmaz derece uzun antrenmanlar yapmadım. Ama tabii ki spesifik bir switch oldu orada. Bu taşları yerine koyduk orada da. Parkuru az çok biliyordum. Sadece görmediğim bir 20-25 kilometrelik bir kısım vardı. Bu kısmı çok merak ediyordum. Ama yarış esnasında da inanılmaz heyecanımı zinde tuttu bu görmediğim kısım. Bana inanılmaz bir motivasyon verdi. Güzeldi. Mental yani... olarak hazırlık sürecim açıkçası biraz daha kolay geçti 38'e göre. Çünkü tamamen yeni bir şey denemek mental olarak beni rahatlattı ve meşgul etti. Böyle olduğu için de antrenman stresini daha az hissettim.
Peki yani o 20-25 kilometreyi daha öncesinde hani hiç bir gideyim göreyim diye düşünmedin bile anladığım kadarıyla, gitmedin yani.
Ben bir iki hafta öncesinde falan Kapadokya'da bulunmuştum. Hafta sonu için gitmiştik kampa. Yalnız hala 38 kilometre koşar mıyım koşmaz mıyım derken o 60 kilometrenin o kısmını geçmemiştim. Sadece elimize şarapları ve üzümleri alıp Aktağ'a çıkmıştık. O çıkışın bir kısmını ama tersten orayı gördüm. Ama koşarak geçmedim. Güzeldi bu da. Sonradan karar verdiğimiz için güzeldi.
Yani sen son iki hafta kala hala 63 koşacağını bilmiyordun. Öyle mi?
Biliyordum da mental olarak açıkçası bir kararsızlığım hep süre geldi. 63'e kaydım vardı iki hafta kala ama işte olur mu olmaz mı vesaire derken.
Oldu. Oldu yani.
Oldu evet. Güzel de oldu yani gerçekten. Görülmeye değer her yeri geçti.
Tabii rekorla ilgili bir beklentin de yoktu o halde. Başlarken diyeyim en azından startta. Veya öncesinde konuşmuş muydunuz? Hani ya bak şöyle süre gelebilir falan gibi.
Ya
hani,
hoca şimdi bahsetmişti. Evet evet yani antrenmanlarıma baktığı zaman zaten gelebileceğim süreyi çok nasıl diyeyim darlaştırılmış bir spektrum bana sunabiliyordu. Bu aralıkta geleceksin diye. Dediği vakitte geldim açıkçası.
Yani siz bekliyordunuz o zaman bir rekor.
Bir aksilik olmazsa.
Ya evet Patika tabii. Her zaman tabii o şansı, o payı, hata payını vesaire içerir. Çünkü ultrada ne olacağını bilmiyoruz. Çok uzun beslenme stratejileri giriyor işin içine. Bambaşka destek stratejileri giriyor içine. Öyle olduğu için tamamen bir bilinmezlik. Hani biraz atletizmden farklı bu alanda. Şimdi atletizmde hani pistte ne geliyorsan atletizm yarışında da onu geliyorsun. Takip ettiğim kadarıyla pek fazla bir hata ve şans payı içermiyor ama patika öyle değil. Bir yağmur yağar ve sen değil parkur rekoru yarış inanılmaz derecede yavaşlar. Atıyorum geçen önceki sene 6 saat 10 dakikada biten yarış bu sene biter 7 saatte. Öyle olduğu için hiçbir yarışımda ben bu seneki ben birinci olacağım ben ikinci olacağım vesaire diye çıkmadım. Zaten böyle bir yükü yüklediğim zaman da başarılı olacağımı düşünmüyorum. Ben sadece elimden ne geliyorsa yapmaya hazır bir şekilde çıktım. Öyle olduğu için zaten hep benden bekledikleri süreleri bana yarıştan sonra söylüyorlar. Öncesinde söylemezler. Çünkü bir baskı oluşturmak istemedikleri için. Ama sonrasında karşılaştırdığımız zaman tam söyledikleri aralıkta tamamlamış oldum. Güzeldi. Zaten yarışta Nuray Bulut Göktepe ile büyük bir çoğunluğunu yarışın önde götürdü. Ben biraz daha sonlara doğru onun önüne geçtim. Öyle olduğu için yarışın bir yarıştı. Güzeldi, zevkli geçti benim için.
Peki en sevdiğin CP aralı yani parkurun sevdiğin kısmı neresi oldu 63'te?
Akdağ'dan öncesi.
Çavuş'un Akdağ arası mı?
Evet, Çavuş'un Akdağ arasındaki o single track bayıldım yani. Böyle orada kahkaha atarak falan koşuyordum. Çok güzeldi. Çünkü Avrupa'da koştuğumuz single track'leri inanılmaz derecede anımsattı bana. Hem de daha önce o görmediğim kısımlar olduğu için de heyecanımı da böyle artırdı. Güzeldi. Hem de böyle çok hızlanabildiğimiz bir kısımdı. Onu da çok seviyorum. Öyle olduğu için o kısmı sevdim açıkçası.
Anladım. Peki sevmediğin olarak sorayım bir de.
Akdağ çıkışı sevmedim. Şöyle sevmedim. O kilometrenin üzerine aslına baktığınız zaman inanılmaz bir yükseklik değil. 300-350 metre kadar bir yükseklikten bahsediyoruz ama o yorgunluğun üzerine geldiği için orada bacaklar bambaşka. Akdağ çıkışta ise biraz daha hızlanması gereken bir yer. ama laktik asit birikmiş oluyor. Orada biraz daha beslenme stratejileri konuşuyor vesaire derken orayı pek sevmedim de diyemeyeceğim de bir önceki kısım kadar çok hoşlanmadım oradan. Yani ilk tercihim orası olmazdı diyeyim. Çünkü parkur inanılmaz güzeldi yani. Ben her kısmından çok beğendim, çok sevdim.
Valla ben de geçen sene 63 koşmuştum. Bu sene de 119'u gördükten sonra bence de ilk kısım yeterliymiş.
Genelde öyle oluyor zaten. Orta mesafedeki parkurlar bu tüm dünyadaki yarışlarda böyle görülmesi gereken yerleri görüyor. Kısa biraz kısa kalıyor. Uzunsa mesafeyi uzatmak için biraz dolanıyor. Ama orta mesafe her zaman en güzel böyle niş yerleri görüyor gerçekten.
Benim kişisel manada merak ettiğim şey yarış beslenmesi ve günlük hayatta beslenmen. Galiba iş yerine kendim götürüyorum dedin az önce. Yani bu çok yani güzel bir özellik bence de. Yani ben pek beceremiyorum ama yapanlara saygı duyuyorum. Benim yarışın ikinci kısmında çok ciddi mide bulantılarım oldu. Bununla ilgili çok öncesinde yazı okumuştum. İşte midem hiçbir şey almadı, su içemedim falan. Hani çok da böyle kafamda canlandıramadığım bir şeydi. Bu gerçekten oldu. Yarış beslenmesi denilen şey hakikaten üzerine düşünülmesi, plan yapılması gereken bir şeymiş. Bunu anladım. Senin bu manada muhakkak rutinlerin vardır. Dikkat ettiğin şeyler hem yarışta hem yarış öncesinde. Nedir bunlar?
Yarış beslenmesiyle ilgili olarak bence beslenme bu işin çok büyük bir kısmı. Çünkü ben 2019 evet. Birinci gidiyordum 38 kilometre parkurunda fakat son yani 28. kilometrede falan bu maratoncuların 35'te karşılaştığı duvara çarpma şeyini yaşadım. Glikojen depolarım boşaldı. Çünkü hiç bilmiyordum. Sadece tüm okuduklarımı kendimde uyguluyordum. Olur mu olmaz mı vesaire falan bireyselleştirememiştim. Bunu bu şekilde acı olarak tecrübe ettikten sonra Şema Noyan isimli diyetisyen arkadaşım, sonradan dostum oldu kendisi. Onunla çalışmaya başladık. Kendisi koşucular ve sporcular üzerinde oldukça deneyimli bir diyetisyen. Öyle olduğu için onunla çalışmaya başladığımdan sonra hayatımda birçok besine bakış açım değişti ve rutinim değişti diyebilirim. Yarıştan önce klasik yüklememizi yapıyoruz, karbonhidrat yüklememizi yapıyoruz ama bu böyle düşündüğümüz gibi kocaman kocaman pizzalar vesaire değil. Daha kişiselleştirilmiş bir programla bunu uyguluyoruz. Aynı zamanda ise yarış esnasında alacağım besinleri planlıyoruz. Bu anlamda ben Whoop Besin sponsorumun jel ve karbonhidratlarını kullanıyorum. Oldukça etkili olduğunu düşünüyorum. Hem yarış esnasında bunların takviyesinin her saat başı 80 mg girecek şekilde alınması hem de karbonhidratın gerek sıvı formunun sindiriminin hızlı olup midede o siz de bilirsiniz yani kan dolaşımını yavaşlatmadan kısa ve hızlı yarışlarda bunların faydasını görüyorum. Sonrasında ise böyle bir gün falan böyle daha free besleniyorum. Ama ben irritable bağırsak sendromuna da sahip bir birey olduğum için yıllarca nöbet tuttum vesaire sağlıksız beslendik. Bu irritable bağırsak sendromunda gluten intoleransım var ve genel olarak bir şişkinlik söz konusu. Böyle olduğu için dışarıda pek fazla beslenemiyorum ve glutensiz besleniyorum. Bu anlamda da dediğim gibi bireysel diyet hayat kurtarır yani. Koşu konforumu artırdı. Hem de günün her anında glikojen depolarımın yüksek olması ve enerjik olmam da benim antrenmanlarımı etkilemiyor. Bunun da önemini belirtmiş olayım.
Peki seneye için Kapadokya'da koşacaklara hem 38 hem 63 hem 119 senin önerilerin neler olur?
Yani bu çok bireysel tabii ki bilemiyoruz. Yani CP'de sushi yiyeni de gördük, lahmacun yiyeni de gördük, hiçbir şey yemeyeni de gördük.
Sucuk evet. Yiyen, sucuk yiyen de varmış. Onu da canlı yayında dinledik Asla Durman'ın.
Evet, ya Faruk Hoca'nın dediği o çok günlü yarışlardaydı ama bizim arkadaşlar geçen sene lahmacun yemişlerdi Karlık CP'de. Devam etmişlerdi sonra mesela. Ben bunu asla yapamam muhtemelen. Kapada falan çok fazla sushi yiyen koşucular gördük. Bu çok bireyselleşmiş bir şey. Sadece hep söylediğimiz gibi yani susadığımız zaman su içilmez ya da işte bir şeyler acıktığımız zaman değil. Bu genel olarak da böyle. Bunları düzenli bir şekilde yapmak çok önemli. Tuz alımı kesinlikle altını böyle çize çize söylediğim bir şey. Bu tuza olan ön yargımız ve karbonhidratlara olan ön yargımız beni çok üzüyor. Ben günlük 9-10 miligram civarında tuz tüketiyorum. Bu yarış öncesi dönemde bazen arttığı bile olabiliyor. Bu önemli nokta. Yarış esnasındaki tuz kullanımı çok önemli. Terlediğimizi bazen hissetmiyoruz. Ve işte daha önce deneyimlemiş olduğumuz jel ve karbonhidratlar da yine aynı şekilde ehemmiyetini koruyor. İnsan hani böyle kendi vücudunda bilir neyin iyi geldiğini, neyin iyi gelmediğini, neyin ona farklı reaksiyonlar verdiğini. Bunları daha önceki uzun antrenmanlarda deneyimlemiş olmak çok önemli. Kaliteli kaynaklardan karbonhidrat tüketmek, sabah eğer antrenman varsa yüksek glisemik indeksli karbonhidrat tüketmek vesaire yine koşudaki o konforu artıracaktır diye düşünüyorum. Hani pek işin uzmanı değilim ama daha önce acı tecrübe yaşamış bir koşucu olarak ben ne zamanki bakış açımı değiştirdim karbonhidratlara karşı o zamandan beri bir sıkıntı yaşamadım. Dediğim gibi tekrar söylüyorum tuz önemli arkadaşlar yani genel olarak. Ben paket tuz kullanıyorum çünkü ölçmek için vesaire. Bunu da hani araştırmalarını öneririm kendilerinin. Besinlerden aldığımız o tuz yeterli olmuyor. Ekstra da tuz almamız iyi olacaktır. Bunun dışında da koşu ekipmanları oldukça yine önemli. Ayakkabı konforu. Daha önce bu ayakkabıyla kilometre yapmış olmak. Yarışta da konforlu bir yarış geçirtecektir. Yani tırnak düşmeleri vesaire görüyoruz. Ve baton kullanımı ben 63 kilometrede baton kullanmadım. Ama 119 kilometrede kullanılabilir diye düşünüyorum. 38 kilometrede önceki senelerde kullanmamıştım. Koşu ekipmanlarının kalitesi, su yani teri vücuttan uzaklaştırması vesaire yine koşu esnasında oluşabilecek rahatsızlıkları önler. Parkuru görme imkanı varsa insanların daha önceden böyle bir kısmını da olsa görmeleri hem görselleştirme açısından hem de kendini biraz daha hazırlama açısından güzel olabilir. Ama bu bazen mümkün olmuyor her zaman. Ben daha önceki gittiğim yurt dışındaki yarışlarda vesaire parkuru görmedim. Yani direkt ne çıkarsa bahtıma şeklinde. Avrupa'daki o kocaman ağaç kökleriyle vesaire o single track'lerde ilk kez karşılaşmıştım. Ama gitgide böyle buna beyin alıştırıyor kendini. Bu anlamda da Kapadokya'nın parkuruna uygun ayakkabı seçimi yine çok önemli. Çünkü orada bir o kumlu yapı, o peribacaların arasından geçerken ki olası ayak burkulmalarını önleyecek kaliteye sahip bir ayakkabı güzel olur.
Şeyi merak ediyorum ben. Bu hani yarış numarasına parkurun profilini basıyorlar ya ters bir şekilde. Ona
Evet.
bakabiliyor musunuz? Ya ben hiç bakamadım onlara şimdiye kadar böyle eğilip.
Ben onu yarıştan önce ezberliyorum genellikle. O
Gerek
yüzden
kalmıyor diyorsun.
oradan bakmıyorum ama çünkü nerede çıkıp nerede ineceğimi hem saatimden görüyorum. Aynı şekilde o elevasyon tablosunu saatimden de açıyorum. Aynı zamanda yarış öncesinde de görselleştirmek adına onu oldukça inceliyorum yani.
Benim arkadaş da bana soruyordu böyle 119'da 10 tane sipi var ya tek tek saydırıyordu. Öyle o şekilde hazırlandık biz de öncesinde.
Senin şey muhabbeti süperdi. Ben işte her yarışı önce bir zihnimde işte CP'lere gider gelirim falan diye. Sabah 119'a başlamış Ercüment işte zihninde 119 koşuyor CP'lerden geçiyor. Gözüm bir açtım diyor. Dükkana geç kalıyordum. O kadar uzun sürdü diyor ya.
Evet, bu mental training de yaptırılıyor zaten atletlere. Çünkü bunu yaparken de aynı reseptörlerle aynı kas grubunun çalıştığı vesaire ispatlanmış. Sadece ya burada şey önemli, o heyecanı ve tadını kaçırmamak. Her gün o yarışı zihnimde koşarsam starta geldiğim anda zaten bir emek yani yorgun başlıyor olabilirim. Öyle olduğu için birkaç hafta öncesine kadar bunları yapıp sonradan sadece tadını çıkarmak yine güzel olacaktır diye düşünüyorum.
Peki örnek aldığın sporcular var mı? Takip ettiğin sporcular var mı?
Tabii ki var, oldukça takip ediyorum. Ama Kelly Henninger hem akademik oluşu hem Society diye olan podcastleriyle oldukça ilgimi çekiyor. Hem de akademik hayatının koşuyla beraber yürütüşü, seviyorum bunu. Öte yandan Gwen Jorgensen da hem maraton koşucusu hem triatlet. Onu da oldukça beğeniyorum. Aile hayatını ve sporunu yönetiş biçimini ve paylaşımcı o kişiliğini oldukça beğeniyorum. Salomon'dan Courtney de Walter ise ultra, yani prensesi resmen. Ona da bayılıyorum. İleride bir ultracı olursam onun gibi severek, gülerek, her zaman pozitif enerji vererek yapmak çok isterim. Gerçekten çok güzel. Daha bir sürü sayabilirim ama şu an bunlar direkt gözümün önüne gelenler oldu.
Peki gelecek için bir hedef, hani böyle büyük hedefin nedir, öyle sorayım. Yani şunu yapmak istiyorum mutlaka diyeceğin, sportif anlamda tabii.
Kısa vadede tabii Cape Town var. Ondan da bahset istersen.
Evet, bu ayın sonunda Cape Town'da 55 kilometre parkurunda yer alacağım. Bu var. Uzun vadede ise UTMB'yi koşmayı çok istiyorum. 170 kilometrelik tamamını. Ve yani sportif anlamda bunlar var. Tabii ki önümüzdeki sene daha güzel ve sağlam bir hazırlık dönemiyle yine OCC'de yarışacağım. OCC'deki derecemi geliştirmek güzel olacaktır diye düşünüyorum. Tabii ki bunun da önümüzdeki seneki durumlar karar verecek. Hani nasıl olur, nedir, ne değildir diye. Ama uzun vadede UTMB 170 kilometre parkurunu koşmak en büyük şu an hayallerim arasında.
İnşallah biz de seni soluksuz bir şekilde izleriz.
Teşekkür ederim.
Çok keyifli bir sohbetti. Ben kendi adıma çok keyif aldım. Aysel, çok teşekkürler.
Çok
Ben çok
teşekkürler.
teşekkür ederim. Çok güzeldi. Çok sağ olun. Çok teşekkür ederim.
Böyle hepimizin uyku saati geçti. Saat şu an 23.09. Sesler falan da ona göre değişti, başlangıca göre. Ben hissediyorum.
Evet, biraz gerçekten artık idmanlar vesaire yoğunluğu arttıkça vücutta böyle uykuyu tolerans da dediğimiz gibi yine artıyor.
Öyleyse herkese iyi antrenmanlar.
İyi antrenmanlar, iyi akşamlar.
İyi akşamlar, çok teşekkürler.
Değişim Alanı Podcast kanalını dinlediniz. Kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı ve Instagram'da Değişim Alanı'nı takip etmeyi unutmayın. Eğer beğendiyseniz paylaşmayı ihmal etmeyin. Sporla kalın.